Ayrım 3.
Kendisine o gün yaptığım gazetecilik numarası için Mükerrem Berk'ten özür diliyorum ama bunu yapmaya mecburdum. Bunlar hakkında bir kitap yazdığımı söyleseydim, acaba ağzından zorla aldığım toplam 20 kelimelik bilgiyi verir miydi? Şimdi gelelim bir başkasına. İktidarın anlı şanlı ilk döneminde Özal'ın sağ kolu ve danışmanı olan Selim Egele adlı şahsa. Bu şahıs daha sonraki yıllarda Özal'dan kopmuş ve İstanbul piyasasında büyük işler yapmaya başlamıştı. İyi para kazanıyordu. Kendisini Ankara'dan aradım ve amacımı dürüstçe söyledim. Kitap yazacaktım ve onun bilgisine ihtiyacım vardı. O benim aradığıma çok memnun olmuştu. Zaten 2 gün sonra Ankara'ya geliyordu. Bir öğle yemeği yedik ve konuşurduk. 2 gün sonra saat 12 için RV restoranın önünde sözleştik. O gün kendisini tam 45 dakika ayakta bekledim, gelmedi. Tekrar aradım ne olduğunu sormak için. Adam İstanbul'daydı. Bekledim, gelmediniz dedim. Özür diledi ve birkaç gün sonraya randevu verdi. Yine ekti. İnanılacak gibi değil ama ekti. Orada yine yarım saat daha fazla bekledim ve sinirim bozuldu. Sonra kendisine 2 kişiyle haber yolladım. Gün gelir onun yaptıklarını da toparlayıp yazarım. İşte o zaman görüşürüz kendisiyle. Herhalde bu mesaj kulağına gitmişti. Kısa süre sonra beni aradı. Yine Ankara'ya geliyormuş. Hilton'da kalacakmış, randevu verdi. Kendisine güvenmediğimi söyledim. Şeref sözü verdiğini söyledi. Hilton'a gittim, odasında buluştuk. Bavulundan bir şişe viski çıkardı, bir kadeh aldım. Beni niçin 2 kez ektiniz? Özal'a söylediniz mi sizinle konuşmak istediğimi? Söyledim. O mu dedi konuşma diye? O dedi. Demek ki Özal kendisiyle ilgili bir kitap yazacağımı haber almıştı. Selim Egele ile otel odasında 45 dakika konuştuk. Önce size kendimi anlatayım dedi ve ben mecburen dinledim. 45 dakika geçmişti. Emin Bey, benim şimdi bir randevum var. Yarın sizi burada aynı saate bekleyeyim dedi. Birlikte çıktık. Ertesi gün gazeteye not bırakan biri, Selim Egele'nin şoförü olduğunu belirterek kendisinin acele İstanbul'a gittiğini söylemiş. Bu şahsı bir daha aramadım. Türkiye'de kitap yazmanın, araştırma yapmanın bedeli işte buydu. Asabınız bozulacak, kafanız bozulacak, saatleriniz ve günleriniz bir takım böyle adamların peşinde boşuna geçecekti. Ama bu kitap benim ilk kitabım değildi. İlk kez araştırma yapmıyordum ve böylelerini çok iyi bilirdim. Hele üzerinde çalıştığım kişi, bu ülkenin başbakanı ise elbette ki karşıma ciddi engeller çıkacaktı. Marifet bunları tek tek aşabilmekti. Şimdi bilgi toplama aşamasındaydım. Karşıma her türlü insan çıkacaktı. Korkak, cesur, mert, namert, yalancı, dürüst, zavallı. Hepsine hazırdım ama yine de kafam atıyordu bir yerde. Ve ben bunları aşmak zorundaydım. İstanbul'a gittim. Orada konuşmam gereken kişiler vardı. Daha önceden randevuları ayarladım. Bunlardan biri çok eski arkadaşımdı. Büyük bir holdingde çalışır, aynı zamanda gazetelere yazı yazardı. Telefon konuşmamızda kendisine amacımı anlatmıştım. Evet, bana yardım edecekti. Görkemli bürosuna gittim. Sağ olsun benim için 4 sayfalık bir olaylar dizisi hazırlamıştı Özal'la ilgili olarak. Karşısında oturuyorum. Bana bunları okudu. Bir bölüm vardı ki çok çarpıcıydı. Öf, bu bölümü kitapta mutlaka kullanırım dedim. Pirelendi ve kağıtların o bölümünü yırtıp attı. Ancak bana bir kez okumuş bulunmuştu. O hadiseyi yazmayacağım konusunda benden defalarca söz istedi. Tartıştık uzun uzun ve söz vermek zorunda kaldım ve yazmadım. Eğer yazsaydım kanıtlamak için o arkadaşımın tanıklığı gerekebilirdi ve korkmuştu. Tanıklık falan yapmazdı ileride. Son anda niçin korktuğunu hiç anlayamadım. Özal ailesini çok yakından tanıyan biriyle otelde buluştuk. Ona da önceden ne istediğimi telefonda uzun uzun anlatmıştım. O da sağ olsun bana kendi el yazısıyla bazı şeyler getirdi. Aile ile ilgili olarak kendi bildiği ve bizzat yaşadığı bazı olayları uzun uzun anlattı. İleride Turgut kitabı dava konusu olunca bu arkadaş tanıklık yapmaya korkacak ve lütfen beni bu işe karıştırma, işlerimi bozarlar diyecekti. Kendi el yazısıyla bana verdiği bilgileri ve bu arkadaşımızın ismini mahkemeye bildirmedim. Bir başkasıyla yine otelde buluştuk. Telefonda randevu alırken bu konuda çok şey bildiğini ve bana her şeyi anlatacağını söylüyordu. Geldi, anlatmaya başladı. Fakat anlattıkları benim kitap konusuyla değil, ne olacak bu memleketin hali hikayesiyle ilgiliydi. Sabırla dinledim. 2 saat geçti ve baktım ki bana başka bir şey vermesi mümkün değil. Başka randevum olduğu için kurtuldum. Herkes bana yalan söyleyecek değildi ya, benim de yalan söylemeye hakkım vardı. Saatlerim boşa geçmişti. Yine bir hanımla buluştuk otelde. Çok iyi bilgiler verdi. Kitapta onların çoğunu kullandım. Dava açılınca tanıklık yapmaktan korktu. Beni mahvederler diyordu. Yine İstanbul'da çok büyük bir kuruluşun başında olan ve ismi hepimiz tarafından çok iyi bilinen eski bir politikacıya gittim. Kendisiyle ilk kez yüz yüze geliyordum ve bana bilgi vermekten korkacağını bekliyordum. Kitapta isminin kullanılmamasını rica etti. Lütfen benden herhangi bir şey aldığınızı hiç kimseye söylemeyin. Duyarlarsa bu koskoca kuruluşu mahvederler dedi. Söz verdim ve uzun uzun konuştuk. Ondan öğrendiklerimin çoğunu kitapta kullandım. Ayrılırken kendisine sordum. Beyefendi, sağ olun bana güvendiniz ve yardım ettiniz. Peki ama siz böylesine büyük bir kuruluşun başındasınız. Bunlar size ne yapabilirler? Niçin çekiniyorsunuz bu kadar? Emin Bey, bunlar isteseler bizi bile birkaç haftada batırırlar. Şimdi öyle bir düzen yaşıyoruz bu ülkede. Zamanı gelince birçok şey tek tek açıklanacak bizim tarafımızdan. Beni hiç tanımadığı halde güvenen ve bilgi veren bu saygın insana büyük sevgi ve saygı duydum ve adını hiç kimseye açıklamadım. Anlattığı her şey aramızda sır olarak kaldı. Yine İstanbul'da bu konuda konuştuğum biri bana bir isimden söz etti ve onu aramamı söyledi. Özal ve ailesi hakkında çok şey bilirmiş. Telefonunu buldum ve aradım. Kendimi tanıttım, amacımı anlattım. Çok ilginç bilgiler verdi. Gerçekten de çok şey biliyordu. Karşılıklı gelmek istedim. Ertesi gün uzun süre kalmak üzere yurt dışına gidiyormuş. Kısmet olmadı. Bana anlattığı konuların çoğunu kitapta kullandım. Bir tek şey yanlış çıktı. Bana Özal'ın annesi Hafize Hanım'ın Alevi olduğunu ve sonradan Sünni mezhebine geçtiğini söylemişti. Sayfa 28. Aylar sonra Turgut piyasaya çıkınca aileden basına yansıyan bir tek itiraz geldi. Anneleri Alevi değildi. Bunu şiddetle inkar ediyorlardı. Gerçi Alevi olmak suç veya ayıp değildi ama olsun. Merakımı yenemedim ve bana bu bilgiyi veren kişiyi aradım. Ortada henüz dava falan yoktu. Alevilik olayını sordum. Ben size Alevi olduğunu söylememiştim dedi. Belki ben yanlış anlamıştım, belki de o kişi bana yanlış bilgi vermişti. Burada sırası gelmişken size bir şey söylemek istiyorum. Turgut kitabında 2 hatam vardı. Bunlardan biri Özal'ın annesinin Alevi olduğu, diğeri ise Yusuf Özal'ın İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olduğuydu. Anne Alevi değilmiş, Yusuf mühendislik diplomasını İngiltere'den almış. Koskoca kitapta bu 2 hata. Bunu mahkemede de açıkça söyledim. Gerisi tümüyle doğruydu ve doğru olduğunu da kanıtladık. Hazır İstanbul'a gitmişken Özal ve ailesini çok yakından tanıyan bazı kişilerle de konuşup bilgi topladım. Örneğin Vural Arıkan çok güzel hikayeler anlattı. Bu aileyi çok iyi tanıyordu. Birlikte anabı kurmuşlardı. Birisiyle konuşup iyi bilgiler aldığım zaman korkunç seviniyorum. Turgut artık yavaş yavaş oluşuyor kafamda. Büyük bir mutluluk duyuyorum. Elimde iyi malzeme birikiyor ve Ankara'ya dönüyorum. Bu kez araştırma süreci yeniden başlıyor. Konuştuklarımla yetinmiyorum. Hep yeni kaynaklar arıyorum. Bazı kişiler telefonuma bile çıkmıyor. Onlara ulaşamıyorum. Çıksalar bile bilgi vermeye korkuyorlar. Kimse devlet memuru olduğu gerekçesinin arkasına sığınıyor. Kimse başka bir şeye. Bu arada bir emekli amirale telefonla ulaşıyorum. Bu amiral eskiden konseyde görev yapmış ve Özal politikalarına karşı çıkmış bir kimse. Kendisiyle ilgili çok şey biliyor. Çoktan emekli olmuş ve özel bir şirkette çalışıyor. Kendisine herkese verdiğim bütün güvenceleri veriyorum ama hiç fark etmiyor. bir kelime bile söylemiyor. Sonra bu emekli amiralin ismini Eylül 1990'da yapılan SHP kurultayında Deniz Baykal ekibinin hazırladığı parti meclisi listesinde görüyorum ve biraz hayret ediyorum. O günlerde Özal hakkında bana bir tek şey bile söyleyemeyen amiralim demek ki artık Özal'a karşı siyaset yapmaya karar vermiş. Ekim 1988 benim açımdan son derece yoğun geçiyor. Bir yandan pazar sohbeti sıkıntısı yaşıyorum ve bu işle uğraşıyorum. Öbür yanda ise kafamda Turgut'la uğraşıyorum. Pazar sohbetinde en büyük yardımcım gazeteci arkadaşım Yeşim Ersoy. O amansız ve saatler süren konuşma bantlarını bir saniye geciktirmeden, sabaha kadar uyumadan çözüyor ve benim sinirden gerilmiş asık suratımı biraz olsun gevşetiyor. Kadayıf benim açımdan yavaş yavaş pişmeye başlıyor. Vural Arıkan, Ali Nejat Ölçen, Mehmet Turgut, İlhan Evliyaoğlu, Bilge Erol, Adnan Başer Kafaoğlu, Nevzat Yalçıntaş, Teoman Baykal, Süleyman Demirel, Turgut Sunalp, Sadi Koçaş, Haydar Aytekin, Dündar Soyer, İsmet Sezgin, Rahmetli Nuri Bayar, Hikmet Çetin, İrfan Özaydınlı, Ömer Faruk Erdem, Cafer Tayyar Sadıklar, Hüsamettin Cindoruk, Recai Kutan, Şener Battal, İrfan Özaydınlı, Erka Zenger ve Zeynep'in eski sevgilisi Yaşar Gedik gibi her kesimden ve her görüşten insanlarla saatlerce günlerce konuşup Turgut için bilgi ve belge topluyorum. Bunun da ötesinde Uğur Mumcu, Yavuz Donat, Bekir Coşkun, Uluç Gürkan, Hasan Pulur, Coşkun Kırca, Nazlı Ilıcak, Hayri Birler, Melih Aşık, Metin Toker gibi gazetecilerle konuşuyorum. Ayrıca belge ve bilgi verme açısından çok sayıda muhabir arkadaşım bana yardımcı oluyor. Onlarla tek tek görüşüyorum. Çünkü pek çok olay muhabir arkadaşlarımızın gözleri önünde olmuş. Özal ve ailesini esas izleyen onlar. Bu isimleri burada niçin açıklıyorum? Çünkü bunlar Turgut kitabı mahkemeye intikal edince korkmayan ve bana tanıklık yapacağını açıklayan kişiler. Başka bazı kimseler de korkmadılar ve tanıklığa hazır olduğunu bildirdiler. Ancak onların tanıklığına gerek kalmadı. Burada isimlerini açıklamaya yararlı bulmuyorum. Çünkü karşı tarafın cumhurbaşkanı olduğunu hatırımdan çıkarmıyorum. Kitabı yazarken bana aslanlar gibi bilgi veren bazıları iş mahkemeye intikal edince tanıklık yapmaktan korkacaklar ve aman beni bulaştırma diyecekler. Yukarıda saydığım isimlerden bazılarının tanıklık yapmasını ise hakim İzzet Karataş kabul etmeyecek. Yeri gelince bütün bu olayları da anlatacağım. Tanıklık yapmasını kabul ettiklerine de sadece kendisinin belirleyip karara bağladığı soruların sorulmasına izin verecek. İşte böylece sevgili okuyucularım, ben harıl harıl çalışıyorum ve bilgi toplamaya devam ediyorum. Artık Ekim 1988'in ortalarına gelmişiz ve yazmaya başlayabilirim. Bu arada Semra'yı yakından tanıyan bir hanımı buluyorum. Bana geliyor ve anlatıyor. Anlattıklarından bir bölümünü kitapta yazıyorum ve sonra bu hanım tanıklıktan kaçıyor. Özal ailesinin bir akrabası bana çok ilginç bazı belgeler getireceği konusunda söz veriyor, sonra defalarca aramama rağmen atlatıyor. CHP'li bir eski bakan onlarla geçmişte yaşadığı bazı hikayeleri anlatıyor. Tanıklık aşamasında o da korkuyor. Turgut Özal'la yıllarca birlikte çalışmış ve en yakınında olmuş biri hiçbir şey hatırlamıyor. Yine bir başka hanım, ben size anlatırsam Türkiye ayağa kalkar, ama korkuyorum diyor, ısrar etmem yarar sağlamıyor. Zaten çoğunluk böyle. Ya hiçbir şey hatırlamıyorlar ya da korkuyorlar. Koskoca, anlı şanlı bazı insanların böylesine korkması beni hem kızdırıyor hem de güldürüyor. Ekim ayı geldi geçiyor. Artık elimde yeterli malzeme ve tomarlı notlar var. Bunlar yüzlerce sayfa tutuyor. Yaklaşık 90 kişiyle konuşmuşum, bazılarından çok şey almışım, bazılarından sadece nasihat. Bazılarını defalarca aramışım, bütün kapılar yüzüme kapanmış. Bu arada Turgut Özal'ın İstanbul'da eczacılık yapan ilk karısına ulaşıyorum. Bu hanım da konuşmuyor. Bunlar zamanında iç içe olmuş ve sonra kopmuş birine gidiyorum. O da özür diliyor. Kendi kendime düşünüyorum ve elimde yeterli malzeme olduğuna inanıyorum. Bazen sıkılıyorum ve bana ne lan, konuşmazlarsa konuşmasınlar, elimdeki bana yeter diyorum. Ama öte yanda içimde hep bir kuşku var. Acaba biraz daha araştırsam başka güzel şeyler bulabilir miyim? Fakat bu işin sonu yok. Bir yerde yazmaya başlamalıyım. Evet, Turgut'u yazmaya her an başlayabilirim. Fakat bir türlü başlayamıyorum. Belki de bu yükün altına girmeye korkuyorum. Ellerim cebimde, habire evde veya gazetede tur atıyorum. Aslında daktilonun tuşuna bir kez vurabilsem gerisi gelecek. Çünkü kitabın çatısını kafamda kurmuşum, sıralamasını elimdeki belge ve bilgilerle oluşturmuşum. Kısacası her şey hazır. Ama hayır, başlayamıyorum. Bu arada kendime saçma sapan işler yaratıyorum, dışarı çıkıp hava alıyorum ve bilinçaltımda bu işten kaçıyorum. Fakat kafamda bir tek konu var, o da Turgut. Bu arada kitabın ismini düşünüyorum. Çünkü bu gibi konularda hiçbir yeteneğim olmadığını biliyorum. Acaba ne koysam bunun ismini? Kafamdan çeşitli isimler geçiyor, çevremden öneriler geliyor. Hiçbiri de aklıma yatmıyor. Bundan önce bizim banker Yalçın'ın kitabını yazıp ismini Yalçın Nereye Koşuyor koymuştum. Şimdi ikinci kez bir insanın kitabını yazacağım. Ama bu kişi öyle sıradan biri değil ki. Koskoca Türkiye'nin koskoca başbakanı. O makamı bireyinin hakkıyla gelmiş, son derece ciddi, tutarlı, saygın, ülke sorunlarını çok iyi bilen, bunları başarıyla çözüp milletimizi refaha kavuşturan bir insan. Böyle birinin kitabı yazılınca elbette ki ona layık bir isim bulunmalı. Düşüne düşüne buluyorum. Yalçın Nereye Koşuyor'a karşın Turgut Nereden Koşuyor? Çünkü kitapta Özal'ın nereye koştuğunu değil, nereden koşup da böyle büyüdüğünü anlatmaya amaçlıyorum. Bu ismi güvendiğim birkaç kişiye soruyorum ve hepsi de beğeniyor. Haydi bakalım, hayırlı olsun diyorlar. Turgut kitabının ismi işte böylece doğmuş oluyor. Şimdi iş oturup yazmaya kalıyor. Bugün 25 Ekim 1988. Saat tam 13. Beklediğim coşku ve patlama içimden bir anda geliyor. İşte şimdi başlayabilirim. Allah'a dua ediyorum. Allah'ım, bana güç kuvvet ver. Beni mahcup etme. Şu kitabımı da sağlıkla, mutlulukla, huzur içerisinde bitireyim. Çok büyük başarıya ulaşayım diyorum. Kağıdı daktiloya takıyorum ve her işi başlarken yaptığım gibi besmele çekerek ilk harfleri vurmaya başlıyorum. Önce Turgut, sonra Korkut, sonra da Yusuf doğdular. Arada bir yerde Semra doğdu. Dünyamıza ve Türkiye'mize hoş geldiler, şeref verdiler. Ve artık yazıyorum. Tempo önce yavaş. Çünkü işin henüz başındayım. Kitabın havasına girmek biraz zaman alır. Isındıkça hızınız artar ve kendinize güveniniz gelir. Bu aileyi ve özellikle Özal'ı Türk milleti yeterince tanımıyor. Bunların iyi tanınması gerek. Millet 1983 ve 1987 seçimlerinde kime oy vermiş, kimi ve kimleri bu ülkenin başına getirmiş. Bunun iyice bilinmesi gerektiğine inanıyorum ve bu geniş çapta tanıtım işini ülkemizde ilk kez bir gazeteci olarak ben üstleniyorum. Ve inanıyorum ki Özal, ailesi ve hanedanı iyi bilinmeli, iyi tanınmalıdır. Kamuoyu, o ülkeyi yöneten başbakan ve aileyi tanımak zorundadır. Ben satılık kalem değilim, büyüklere yağ çekip onların bir yerlerini yalayan, küçüklere hava basıp ezmeye kalkışan gazetecilerden değilim. Hiç kimseyle bir çıkar ilişkim geçmişte de olmamış, şimdi de yok. Benim ve devlet memuru olan karımın maaşımızdan başka bir kuruş gelirimiz yok. Başka bir yerden avantımız, rüşvetimiz yok. Sadece alın terimle, göz nurumla sabahlara kadar oturup yazdığım, başkaları eğlenip sefa sürerken, benim beynimi üzerine akıttığım kitaplarımdan bir miktar para geliyor. Hiç kimseye sömürmeden hak ettiğim, son kuruşuna kadar helal para. Onun da kaynağı son kuruşuna kadar belli. Milliyet Yayın ve Tekin Yayın Evi. Önceki kitaplarımı Milliyet basmış, şimdi Tekin basıyor. Turgut'u da ikincisi basacak. Güçlüyüm ve hayatta hiçbir açığım yok.